Elçilerin İşleri 26. Apollos Korint'te. Bu bölüm Elçilerin İşleri 18 ayet 18 ila 28 ayetlerine dayanmaktadır. Korint'ten ayrıldıktan sonra Pavlus'un bir sonraki çalışma yeri Efes oldu. Yaklaşmakta olan bir bayrama katılmak üzere Yeruşalim'e gidiyordu. Dolayısıyla Efes'te kalış süresi zorunlu olarak kısa oldu. Havra'da Yahudilerle tartıştı ve üzerlerinde bıraktığı izlenim o kadar olumlu oldu ki kendisinden aralarındaki çalışmasına devam etmesini rica ettiler. Yeruşalim'i ziyaret etme tasarısı o zaman için orada kalmasını engelledi. Fakat Tanrı dilerse yanlarına geri dönmeye söz verdi. Akvila ile Priskilla Efes'e kadar kendisine eşlik etmişlerdi. O da başlamış olduğu işi devam ettirmeleri için onları orada bıraktı. Bu sıralarda İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Vaftizci Yahya'nın vaazını duymuş, tövbe vaftizi olmuştu. Böylece peygamberin çalışmalarının boşuna olmadığının yaşayan bir tanıklığıydı. Kutsal yazılar Apollos hakkında Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu diyor. Apollos Efes'teyken Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Dinleyicileri arasında olan Akvila ile Priskilla onun müjdenin ışığını tam olarak almamış olduğunu görüp onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Onların öğretisi sayesinde kutsal yazılara dair daha net bir anlayışa sahip oldu ve Hristiyan imanının en yetkin savunucularından biri haline geldi. Apollos, Ahaya'ya gitme arzusundaydı. Bu nedenle Efes'teki kardeşler, Mesih'in kilisesiyle tamamen uyum içinde bir öğretmen olarak onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Korint'e gitti. Burada topluluk içinde ve evlerde konuşarak kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü. Pavlus gerçeğin tohumunu etmişti. Apollos da şimdi onu suluyordu. Apollos'un müjdeyi vaaz etmekte kazandığı başarı bazı imanlıları onun çalışmalarını Pavlus'un çalışmalarından çok yüceltmeye yönlendirdi. İnsanın insanla bu şekilde kıyaslanması, kiliseye müjdenin ilerleyişini büyük ölçüde tehdit eden bir gruplaşma ruhu getirdi. Pavlus, Korint'te geçirdiği 1,5 yıl boyunca müjdeyi kasıtlı olarak basit bir şekilde sunmuştu. Korintlilere söz ustalığıyla ya da üstün bilgelikle değil, korkuyla ve titreyerek gelmişti. Ve imanları, insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın diye Tanrı ile ilgili bildiriyi. Ruhun kanıtlayıcı gücüyle ilan etmişti. 1. Korintliler 2, ayet 1, 4, 5. Pavlus, öğretim tarzını zorunlu olarak kilisenin durumuna göre uyarlamıştı. Daha sonra onlara şöyle açıkladı. Kardeşler, ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşamadım. Benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. 1. Korintliler 3, ayet 1-2. Korintli imanlıların çoğu onlara öğretmeye çalıştığı dersleri zorlukla öğrenmişlerdi. Ruhsal bilgideki ilerleyişleri sahip oldukları ayrıcalıklar ve fırsatlarla orantılı olmamıştı. Hristiyan deneyiminde çok ileri bir noktada olmaları ve sözün daha derin gerçeklerini anlayarak uygulayabilmeleri gerektiği halde Mesih'in öğrencilere "Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız." dediği zaman öğrencilerin durduğu noktada durmaktaydılar. Yuhanna 16, ayet 12. Kıskançlık, kötü zanlar ve suçlamalar pek çok Korintli imanlının kalbini, her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştıran kutsal ruhun tam çalışmasına kapatmıştı. 1. Korintliler 2, ayet 10. Dünyasal bilgide ne kadar bilgi olurlarsa olsunlar, Mesih'in bilgisinde yalnızca bebektiler. Korintli müftedilere Hristiyan imanının temel bilgilerini, yani alfabesini öğretmek Pavlus'un işi olmuştu. Onlara ilahi gücün kalp üzerindeki işleyişinden habersiz insanlar olarak eğitim vermeye mecbur kalmıştı. O zaman kurtuluşun sırlarını anlayamamışlardı. Zira doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. 1. Korintliler 2, ayet 14. Pavlus tohumu ekmeye çabalamıştı. Başkaları da bunu sulamalıydı. Onu izleyenler işi onun bıraktığı noktadan itibaren devam ettirmeli, zamanı gelince kilisenin dayanabildiği ölçüde ruhsal ışık ve bilgi vermeliydiler.
Elçi, Korint'teki işine başladığında öğretmeyi dilediği muazzam gerçekleri büyük bir dikkatle sunması gerektiğinin farkına vardı. Dinleyicileri arasında insani kuramlara gururla inanan kişiler ve sahte ibadet sistemlerinin savunucuları olacağını biliyordu. Bunlar kör gözlerle, el yordamıyla araştırarak doğa kitabında, kutsal yazılarda açıklanan ruhsal ve ölümsüz hayata dair gerçekle çelişecek olan kuramlar bulmayı umacaklardı. Ayrıca eleştiricilerin bildirilmiş olan sözün Hristiyanca yorumunu çürütmeye çalışacaklarını ve şüphecilerin Mesih'in müjdesini alaya alacaklarını da biliyordu. Pavlus, canları çarmıhın dibine yönlendirmeye çalışırken ahlaksız kişileri doğrudan azarlamaya ya da günahlarının kutsal bir tanrının gözünde ne kadar iğrenç olduğunu göstermeye teşebbüs etmedi. Bunun yerine önlerine hayatın gerçek amacını koydu ve ilahi öğretmenin derslerini zihinlerine işlemeye çalıştı. Bu dersler alınırsa onları dünyasallıktan ve günahtan çıkararak paklığa ve doğruluğa yüceltecekti. Özellikle Allah'ın krallığında bir yere layık sayılacakların sahip olmaları gereken pratik dindarlık ve kutsallık üzerinde duruyordu. Ahlak dışı uygulamalarının Allah'ın gözünde ne kadar çirkin olduğunu görebilmeleri için Mesih'in müjdesinin ışığının zihinlerindeki karanlığı delip geçmesini arzuluyordu. Bu nedenle aralarında verdiği öğretinin ana fikrini Mesih ve onun çarmıha gerilişi oluşturuyordu. Onlara en ciddi çalışmalarının ve en büyük sevinçlerinin Allah'a tövbe ederek ve Rab İsa Mesih'e iman ederek elde edilen kurtuluşa dair harika gerçek olması gerektiğini göstermeye çalıştı. Filozof kurtuluşun ışığından yüz çevirir çünkü onun gururlu kuramlarını gölgede bırakmaktadır. Dünyasal kişi kurtuluşu almayı reddeder çünkü onu dünyevi putlarından ayıracaktır. Pavlus, insanların Mesih'i sevebilmelerinden veya çarmıhı iman gözüyle görebilmelerinden önce onun karakterinin anlaşılması gerektiğini görmüştü. Kurtulanların tüm sonsuzluk boyunca bilimi ve ilahisi olacak olan çalışma burada başlamalıdır. İnsan canının gerçek değeri yalnızca çarmıhın ışığında takdir edilebilir. Allah'ın lütfunun arındırıcı etkisi insanın doğal mizacını değiştirir. Bedensel zihinde olanlar için gök arzu edilir bir yer olmaz. Onların doğal ve kutsanmamış kalpleri o pak ve kutsal yer için hiçbir cazibe hissetmez. Girmeleri mümkün olsa da orada kendilerine uygun hiçbir şey bulamazlar. Düşkün insan göğe girmeye ve pak ve kutsal meleklerle birlikteliğin tadını çıkarmaya uygun hale gelmeden önce doğal kalbi kontrol eden eğilimler Mesih'in lütfu tarafından denetim altına alınmalıdır. İnsan günaha öldüğünde ve Mesih'te yeni hayata uyandığında kalbini ilahi sevgi doldurur. Anlayışı kutsallaştırılır. Tükenmez bir sevinç ve bilgi pınarından içer ve ebedi bir günün ışığı yolu üzerinde parlar. Zira hayat ışığı sürekli olarak onunla birliktedir. Pavlus, Korintli kardeşlerinin zihinlerine kendisinin ve kendisiyle birlikte olan hizmetkarların yalnızca Allah tarafından gerçeği öğretmekle görevlendirilmiş kişiler oldukları, tümünün aynı işte çalıştıkları ve çalışmalarında başarı elde etmek için Allah'a bağımlı oldukları gerçeğini işlemeye çalıştı. Kilisede farklı hizmetkarların göreceli erdemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan tartışma Allah'ın düzeninde değildi. Ancak doğal kalbin özelliklerini beslemenin sonucuydu. Biriniz, ben Pavlus yanlısıyım. Ötekiniz, ben Apollos yanlısıyım diyorsa, öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim? Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir. Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. 1. Korintliler 3, ayet 4-7. Müjdeyi Korint'te ilk olarak vaaz eden ve oradaki kiliseyi örgütleyen Pavlus'tu. Ona Rab tarafından verilen iş buydu. Daha sonra Allah'ın talimatıyla kendi paylarında ve yerlerinde çalışmak üzere başka işçiler getirildi. Ekilen tohumun sulanması gerekir. Bunu da Apollos yapacaktı. Daha fazla eğitim vermek ve ekilen tohumun gelişmesine yardımcı olmak üzere Pavlus'un çalışmalarını sürdürdü. İnsanların kalplerini kazandı, fakat çoğaltan Allah'tı. Karakterin dönüşümünü sağlayan insani değil, ilahi güçtür. Ekenler ve sulayanlar tohumun gelişmesini sağlamazlar. Onlar Allah'ın atanmış aracıları olarak, onun işinde, onunla işbirliği içinde bulunarak onun emrinde çalışırlar. Başarıyla birlikte gelen şeref ve yücelik usta işçiye aittir. Allah'ın hizmetkarlarının tümü aynı armağanlara sahip değillerdir. Ancak tümü onun işçileridir. Her biri büyük öğretmeni öğrenmeli, sonra da öğrendiklerini aktarmalıdır. Allah, habercilerinin her birine kişisel bir iş vermiştir. Çeşitli armağanlar vardır. Ancak tüm işçiler uyum içinde kaynaşmalı, kutsal ruhun günahlardan arındırıcı etkisinin denetimi altında olmalıdırlar. Onlar kurtuluş müjdesini duyurdukça pek çok kişi Allah'ın gücüyle ikna olacak ve ihtida ettirilecektir. İnsani aracılık. Mesih ile birlikte Allah'ta saklıdır ve Mesih, on binlerin arasından seçkin olan, tepeden tırnağa güzel olan kişi olarak görünmektedir. Ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır. Biz, Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız. 1. Korintiler 3, ayet 8-9. Elçi bu yazıda kiliseyi, çiftçilerin içinde çalışarak Rabbin diktiği asmalara baktığı ekili bir tarlaya, ayrıca gelişerek Rab için kutsal bir tapınak haline gelmesi gereken bir binaya benzetmektedir. Allah usta işçidir ve herkesi kendi işine atamıştır. Tümü onun gözetimi altında çalışmalı, onun kendi işçileri için ve onlar aracılığıyla çalışmasına izin vermelidirler. O onlara incelik ve beceri verir. Onun talimatına kulak verirlerse çabalarını başarıyla taçlandırır. Allah'ın hizmetkarları müşfik ve nezaketli bir düzen içinde kaynaşarak birbirlerine saygı göstermekte, yarışarak birlikte çalışmalıdır. Romalılar 12, ayet 10. Yıkıcı eleştiriler başkalarının işini paramparça etmek olmamalıdır. Ayrı gruplarda olmamalıdır. Rabbin kendisine bir mesaj emanet ettiği herkesin kendine özgü bir işi vardır. Her birinin kendisine ait şahsiyeti vardır. Başkasının şahsiyetinin kendisininkine baskın gelmesine izin vermemelidir. Ancak her biri kardeşleriyle uyum içinde çalışmalıdır. Bu hizmette Allah'ın işçileri özde bir olmalıdırlar. Hiç kimse kendisini ölçüt olarak belirlememeli, işçi kardeşleri hakkında saygısızca konuşmamalı veya onları aşağı seviyede görmemelidir. Her biri Allah'ın emrinde diğer işçiler tarafından saygı duyularak, sevilerek ve teşvik edilerek kendilerine verilen işi yapmalıdır. İşi hep birlikte tamamlama noktasına doğru ileri götürmelidirler. Pavlus'un Korint Kilisesi'ne ilk mektubunda bu ilkelerin üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Elçi, Mesih'in hizmetkarlarından Tanrı'nın sırlarının kahyaları olarak bahsetmekte ve işleri hakkında şunları söylemektedir. Kahyada aranan başlıca nitelik, güvenilir olmasıdır. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabbin gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır. 1. Korintiler 4, ayet 1-5. Allah'ın farklı hizmetkarları arasında yargılama yapma yetkisi hiçbir insana verilmemiştir. İnsanın işinin yargıcı yalnızca Rab'dir ve O her birine hak ettiği karşılığı verecektir. Sözlerine devam eden elçi, kendi çalışmalarıyla Apollos'un çalışmaları arasında yapılan kıyaslamalara doğrudan atıfta bulundu. Kardeşler, bizden örnek alarak yazılmış olanın dışına çıkmayın sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? 1. Korintiler 4, ayet 6-7. Pavlus, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Mesih için hizmet ederlerken sabırla göğüs gerdikleri tehlikeleri ve zorlukları açıkça kilisenin önüne getirdi. Şu ana dek dedi, aç, susuz, çıplağız, dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok, kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz, bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz, iftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Bunları sizi utandırmak için değil, siz sevgili çocuklarımı uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda babanız yoktur. Size müjdeyi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum. 1. Korintiler 4, ayet 11 ila 15. Dinleyiciler arasında gözde bir hizmetkara başka bir öğretmenin çalışmalarını kabul etmeye isteksizlik olacak denli güçlü bir bağlılık sergilendiğinde, müjde, işçilerini kendi elçileri olarak gönderen kişinin adına leke sürülür. Rab, halkına yardım gönderir. Her zaman onların kendi seçimlerine göre değil, fakat ihtiyaçlarına göre. Zira insanlar öngörüden yoksundurlar ve kendileri için en iyi olanı ayırt edemezler. Tek bir hizmetkarın bir kiliseyi Hristiyanlığın tüm gereklerine göre mükemmel hale getirmek için gereken tüm niteliklere sahip olması çok nadirdir. Bu nedenle Allah çoğunlukla onlara başka hizmetkarlar gönderir. Bunlardan her biri diğerlerinin eksik olduğu noktalarda bazı niteliklere sahiptirler. Kilise, Mesih'in bu hizmetkarlarını Efendinin kendisini kabul eder gibi minnettarlıkla kabul etmelidir. Her bir hizmetkarın onlara Allah'ın sözünden verebileceği eğitimden mümkün olan tüm yararı elde etmeye çalışmalıdırlar. Allah'ın hizmetkarlarının getirdiği gerçekler, alçak gönüllülüğün verdiği uysallıkla kabul ve takdir edilmeli, ancak hiçbir hizmetkar putlaştırılmamalıdır. Mesih'in lütfuyla Allah'ın hizmetkarları ışık ve bereket habercileri yapılmışlardır. İçten ve sebatkar dua ile elde edilen kutsal ruhun donatımıyla ve kalpleri çarmığın zaferlerini sürdürme gayretiyle dolu olarak canları kurtarma yükünün ağırlığıyla yola koyulduklarında çalışmalarının meyvelerini göreceklerdir. İnsani bilgelik sergilemeyi veya benliği yüceltmeyi kararlılıkla reddettiklerinde şeytanın saldırılarına dayanacak bir iş gerçekleştireceklerdir. Pek çok can karanlıktan ışığa döndürülecek ve pek çok kilise kurulacaktır. İnsanlar, insani aracılığa değil, Mesih'e ihtida edeceklerdir. Benlik arka planda tutulacak, yalnızca İsa, Golgota'da ölen adam görünecektir. Bugün Mesih için çalışanlar, elçilerin döneminde müjdeyi ilan edenlerin gösterdiği aynı ayırt edici üstün nitelikleri sergileyebilirler. Allah bugün hizmetkarlarına, tıpkı Paulus'a ve Apollos'a, Silas'a ve Timoteos'a, Petrus'a, Yakub'a ve Yuhanna'ya verdiği güç gibi güç vermeye hazırdır. Elçilerin zamanında Mesih'e iman etme iddiasında bulunan, ancak onun elçilerine saygı göstermeyi reddeden yanlış yola sapmış bazı canlar vardı. Hiçbir insan öğretmeni izlemediklerine, fakat müjdenin hizmetkarlarının yardımı olmadan doğrudan Mesih tarafından öğretildiklerini ilan ediyorlardı. Ruhta bağımsız ve kilisenin sesine itaat etmekte isteksizdiler. Bu adamlar ciddi bir aldatılma tehlikesi altındaydılar. Allah kiliseye kendi atanmış yardımcıları olarak çeşitli becerilere sahip kişileri yerleştirdi. Öyle ki pek çok kişinin bilgeliğinin bir araya gelmesiyle ruhun düşüncesi yerine getirilebilsin. Allah'ın işinde uzun bir deneyimi olanlarla aynı boyundurağa girmeyi reddederek kendi güçlü karakter özelliklerine göre hareket eden kişiler özgüvenle körleşecek ve doğruyla yanlışı birbirinden ayıramaz hale geleceklerdir. Böylelerinin kilisede önder olarak seçilmeleri emniyetli değildir. Zira kardeşlerinin kararı ne olursa olsun kendi kararlarını ve planlarını izleyeceklerdir. Düşmanın kendileri her adımda nasihata ihtiyaç duymalarına rağmen Mesih'in alçak gönüllülüğünü öğrenmeden kendi güçlerine dayanarak canların koruyuculuğuna girişen kişiler aracılığıyla çalışması çok kolaydır. İzlenimler yalnız başına görev için güvenli bir kılavuz değildir. Düşman insanları çoğunlukla kendilerini Allah'ın yönlendirdiğine ikna eder, gerçekte ise yalnızca insani dürtüleri izlemektedirler. Fakat dikkatle izler ve kardeşlerimize danışırsak, Rabbin iradesinin anlayışı bize verilecektir. Zira alçak gönüllülere adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir onlara vaadi verilmiştir. Mezmur 25:2.9. İlk Hristiyan kilisesinde Paulus'u ve Apollos'u tanımayı reddeden, fakat önderlerinin Petrus olduğunu ileri süren bazı kişiler vardı. Efendi yeryüzündeyken Petrus'un Mesih'e en yakın kişi olduğunu, Paulus'unsa önceden imanlılara zulmeden biri olduğunu bildiriyorlardı. Görüşleri ve duyguları ön yargılarla kuşatılmıştı. Mesih'in kalpte yaşadığını ortaya koyan cömertliği, asilliği ve şefkati göstermiyorlardı. Bu gruplaşma ruhunun Hristiyan kilisesine büyük kötülük getirmesi tehlikesi mevcuttu ve Paulus'a Rab tarafından samimi uyarı ve ciddi itiraz sözleri söylemesi talimatı verildi. Elçi, ben Paulus yanlısıyım, ben Apollos yanlısıyım, ben Kefas yanlısıyım ya da ben Mesih yanlısıyım diyenlere şöyle soruyordu. Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Paulus muydu? Paulus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? Hiç kimse insanlarla övünmesin diye rica etti. Paulus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman, her şey sizindir. Siz Mesih insiniz. Mesih de Tanrı'nındır. 1. Korintiler 1, ayet 12-13, 3-2.21 ile 23. Paulus ile Apollos, mükemmel uyum içindeydiler. Apollos, Korint Kilisesi'nde meydana gelen anlaşmazlıktan ötürü hayal kırıklığına uğramış ve kederlenmişti. Kendisine gösterilen tercihten yararlanmadı ve bunu teşvik de etmedi. Ancak çekişme alanından aceleyle ayrıldı. Paulus, sonradan kendisini Korint'i yeniden ziyaret etmeye teşvik ettiğinde bunu geri çevirdi ve çok uzun zaman sonra kilise daha iyi bir ruhsal duruma ulaşana kadar da orada çalışmadı.